Merhabalar, ben Nile Örnek. HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride yolculuk teması üzerinden hem bir takım kıymetli insanların seyahat tecrübelerinden yararlanacak, hem de bu insanların gözünden hayatın nereye gittiğine dair bazı ipuçları edineceğiz. Dünyaya açık olan konuklarımla sanatla konuşacağız, felsefede, teknolojide olacak, çevre meseleleri de. Konuğumu tanıtayım. Bir felsefeci, çevirmen ve editör Murat Erşen. Hoş geldin Murat.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba. Murat, izninle önce ben nasıl tanıştığımızı anlatacağım biraz, olur mu?
Tabii ki, buyurun.
Ben bu seri için arkeolog, yazar ve şahane anlatıcı İsmail Gezgin'i de aradım. Onu da davet ettim. O da yeni kitabının çıkacağını, kitapla ilgili konuşmaları, verdiği dersler derken kendini çok konuşuyor gibi hissedebileceğini söyledi. Çok anlaşılır bir şey, bana da oluyor bu. Sonra ya Nilay, bir de ben bu yolculuk işinin turizm tarafını pek sevmiyorum galiba gibi bir şey söyledi. İşte bu dedim. Yani ben bunu da tartışmak istiyorum. Zaten bu podcast bir taraftan da yolculuğun ne olduğunu arama yolculuğu. Üstelik Gündüz Vassaf'la da buna benzer bir şey konuşmuştuk biz. Onun turizme karşı olduğuna dair bir şey okumuştum. Seyahat etmeyi çok seven biri olarak da aslında üzülmüştüm ve bunu ona sordum. Şöyle bir şey kastediyordu. Bir yere sırf orada bulunmuş olmak için gitmek, fotoğraf çekmek, çektirmek, aynı bilgileri tekrar dinlemek aslında bir tür tüketim, bir kopyalama. Buna benzer mevzuları konuşurken İsmail Gezgin dedi ki harika biri var Nilay, belki de onunla konuşabilirsin. Murat Erşen hem bir felsefeci hem de çevirmen. Fransızca ve İngilizceden çeviriler yapıyor. Yolculuk kitapları da çevirdi. Bunun üzerine düşünmüş de olabilir. Önce sağ olsun İsmail benim için Murat'ı aradı. Ben 10 dakika sonra Murat'ı aradım. Ya o kadar iyiydi ki yani Murat, o anda modada böyle sokakta yürümüyor olsam, kayıt yapıyor olsam diye böyle ah ettim. Hegel'den girdi, Descartes'ten çıktı. Sağ olsun bu podcast içinde notlar aldı, bana da göndermiş 30 sayfa. Biraz Murat'ı anlatsın isterim. Tekrar hoş geldin Murat.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum giriş için de.
Ya bu bir lütuf yani, senin gibi konuk böyle bir konu vereyim de çalışsın, gerçekten çok iyi. Bu arada senden başlayalım aslında. İlk önce senin garip bir yolculuğun var bana göre. Futbolcu olmak isterken, yani bayağı bir futbolculuk yolunda ilerlerken ekonomi okumak, sonra felsefeci olmak, hatta çevirmenlik, editörlük yapmak nasıl oldu ya bu işi? Kısaca ondan başlayalım mı?
Ben küçükten beri hep futbol oynadığım için futbolcu olacağımı düşünüyordum. Ya bundan başka da bir düşüncem yoktu aslında. Elbette üniversite okuyacaktım ama futbolculuğun yanı sıra yapmayı düşündüğüm bir şeydi. Daha sonra çeşitli aksilikler oldu, futbol oynamamı engelleyecek şeyler. O sırada da İzmir'de oynuyordum 6 ayda ve İzmir'de bir üniversite yazdım. Ne olduğu çok önemli değildi. Hatta ben fen matematik mezunuyum. İdmanlara gitmeme en çok izin verecek bir iki bölüm yazdım. İşte işletme, iktisat gibi. Futbolu bırakınca ekonominin de kendi alanım olmadığını ve okumalarım yoğunlaştıkça felsefeyle aslında ilgilendiğimi anlayınca felsefe okumayı düşündüm. Bu arada ekonomi de bitmiş oldu. Sonra bir Fransa'ya gitme imkanı da çıkınca dedim tamamdır, yani tam felsefenin mabedi. Öylece o yolculuk başladı. İkinci bir üniversite olarak tekrar orada felsefe okumaya başladım. Hem ülke değiştirmiş oldum, hem bölüm değiştirmiş oldum ve tam da yapmak istediğim şeye kavuşmuş oldum zannediyorum. O zamandan beri de hiç bırakmadan devam ediyorum.
Ya evet, bayağı bir üretimin de var. Bende bile 6-7 kitabın var. Bu arada Kuşların Felsefesi miydi? Mesela o
evet,
çok
son
yeni.
Çıkanlardan.
Evet, son çıkanlardan. O da çok sevdiğim kitap mesela. Felsefe yolculuk üzerine çok düşünmüş sanki. Ya da yani felsefede bazen belli bir kavram ortaya atılıyor ve ondan çok başka yerlere gidilebiliyor ya. Yolculuk evet. O atılan sanki kelimelerden biri olmuş. Çok insan bunun hakkında farklı farklı düşünmüş, yol almış gibi geldi. Doğru mu?
Doğrudur tabii ki. Felsefeyi tanımlamak çok zor bir şey ve benim tam da felsefeyi en iyi tanımladığını düşündüğüm bir cümle var. Felsefe nasıl yerleştiğimizi ya da ikamet ettiğimizi öğrenmekten, yani kendi evimizi hemen bulmuş olduğumuza inanmamaktan oluşur diyor. Yani felsefe ilk başta şunu ortaya koyar. İnsan dünyaya fırlatılmıştır. Kendimizi dünyada buluruz. Ama kendimizi bulduğumuz yeri hemen ev olarak benimsersek buradan bir felsefe çıkması çok mümkün değil. Ben buna şöyle bir tanım getiriyorum. Yerleşiklik körler ülkesinin habitusudur gibi bir tanım buldum kendimce. Çünkü yerleşiklikte şöyle bir şey vardır. Davranışlar, refleksler, ilişkiler, pozisyonlar, statüler, ağlar, zaman ve güzergahlar hep önceden belirlenmiştir. Dolayısıyla bu bir alışkanlığa yol açar. Ve alışkanlıklar değiştirilmediği sürece, insan bunları terk etmediği sürece ki terk etmek için her zaman dışarı çıkmak gerekir. Dolayısıyla insan duyarsızlaşmaya başlar. Gelişip serpilmesi durur. Dolayısıyla felsefenin ilk yapmaya çalıştığı şey insanın nasıl yerleştiğini, nasıl ikamet ettiğini anlamaya çalışmak. Yani bunun en güzel örneği de felsefenin kahramanlarının ilki herhalde Sokrates'tir. Sokrates için hep atopos denir. Yani topos zaten yer, toprak demek. O yeri olmayan, toprağı olmayan bir figürdür. Yani yersizdir, sınıflandırılamayandır. Ve onun çok ünlü bir cümlesi var. Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değmez der. Sorgulamak dediğinde Yunanca'da anexetastos diyor. Yani bu aslında araştırmak fiilinden geliyor Yunanca'da ve ex öneki var Latince'de. Dışarı doğru demek. Yani mesela varoluş derken Batı dillerine baktığımız zaman existence diyoruz. Existence'ın başında da ex var. Yani dışta durmak demek. Ya da examination, yani araştırdığımız zaman dışarı çıkarız. Orada da ex var. Neden dışarı çıkarız? Çünkü başımızdan bir şey geçmesi gerekiyor. Bir sınav yapılması gerekiyor. Bir sınamaya tabi olmak gerekiyor. Bir şeylere maruz kalmak gerekiyor. Bunun için de karşılaşmak gerekiyor. Yani hakikatin sabit oluşu değil, bir nevi tezahürlere insanın kendisini açması, hakikatin o karşılaşmanın şiddeti içerisinde ortaya çıkması demek. Yani olup bitmiş hazır hakikatler değil de karşılaştığımız, bizi çarpan, şok eden, yabancı, aşina olmayan, tuhaf gelen şeylerin düşüncemizi bir şiddetle düşünmeye itmesi gerekiyor. Felsefe tam da böyle bir şey. Yine modern felsefenin kurucusu olan Descartes'in yöntem üzerine konuşmada, o da dünyanın kitabını okumak der yolculuk için. Çünkü burada şöyle bir şey var. Bir yaşa geldiği zaman kitapları incelemeyi tamamen bıraktığını söyler. Çünkü bundan sonra bizzat kendi içerisinde ya da dünyanın büyük kitabında bulunabilecek olandan başka bir bilimi aramamaya karar vermiştir. Ve gençliğinin geri kalanını yolculuk yaparak geçirir. Bunun sebebi de işte saray erkanlarını görmek, orduları görmek, çeşitli mizaçlardan ve çeşitli koşullarda insanlarla karşılaşmak, çeşitli deneyimler edinmek, kaderin önüne çıkardığı rastlantılarla deneyim elde etmek ve bunlar üzerine tefekkür etmek. Asıl demek istediği şey şu, yani odasında kitaplara gömülmüş bir insan aslında somut sonucu olmayan şeylerle uğraşır. Oysa ki dışarı çıktığınızda, yolculuk ettiğinizde, burada yanlış hüküm verdiğinizde, yanlış kararlar verdiğinizde cezayı hemen görürsünüz. Dolayısıyla sürekli olarak bir sınamadan geçer insan. Yani aslında yolculuğu düşündüğümüzde şöyle bir şey vardır. Biz çıkarız, bir yolu kat ederiz ve sonuçta bir çember ya da daire çizerek bir sürü deneyimden geçtikten sonra elimize geri döneriz. Yani bir nevi çemberi tamamlarız. Ama eğer bu yolculuk aynının aynaya dönüşü şeklinde gerçekleşirse aslında yeni bir tahayyül, yeni bir idrak oluşmaz. Örneğin işte Homeros'un, Odysseus'un İthaka'dan dönüş yolculuğunu anlattığı destanında buna benzer bir şey vardır. Troya'ya savaşmaya gider, 10 yıl boyunca evine dönmeye çalışır, pek çok macerayla karşı karşıya kalır ama neticede evine döner. Buna mukabil işte burada asıl etik olan şey ortaya çıkıyor. Yani aynıdan kopma, varoluşun çokluğuna, çeşitliliğine açılma olarak Levinas şeyi örnek verir. Bu Odysseus'un hadisesine karşıt olarak İbrahim'in Ur'dan çıkması ya da Musa'nın Mısır'ı terk etmesi, geri dönmeksizin terk etmesi. Burada da gene Exodus var, yani gene dışarı çıkmak ve geri dönmemek. Yani farklılığı olduğu gibi kabul etmek.
Zaten burada sen bir sınanmadan bahsettin ya, o sınanma evet. ya da karşılaşmayla öğrenme olmuyorsa o zaten tam bir yolculuk olmuyor sanki. Bir öğrenmenin de gerçekleşmesi gerekiyor değil mi? Bir şey katılıyor mu bize?
Tabii ki, tabii ki, şüphesiz. Zaten mesele şu, şimdi insan bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Yani nasıl ki bir dünya tarihi, ulusların tarihi, yani büyük harfle history varsa insan da kendi storiesini yazmaya çalışıyor. Hayat böyle bir şey. Fakat tabii. burada kimlik, yani identite ile aynılık aynı kelime. Yani identite hem kimlik demek hem aynılık demek. Yani aslında dışarı çıkmak demek bu kimliğin sabitliği içerisinde kalmamayı, kendine yeterli olmadığını kabul etmeyi, dünyanın bir çokluktan ve çeşitlilikten oluştuğunu kabul etmek manasına geliyor. Aksi halde o en başta söylediğim gibi yerleşiklik körler ülkesinin habitusudur dedim. Yani o güvenlik içerisinde kendi kimliğini korumak için kaleler kurmak, zırhlar kurmak, yabancıyı sürekli olarak bir tehdit olarak görmek, onu ancak fethederek, yok ederek onunla ilişkiye girmek gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Tam da işte kimliğin güvenliğinden çıkmak demek, başkanın, yabancının sınamasına tabi olmayı kabul etmek manasına geliyor.
Tabii insanın kendini tanımlaması ve tanıması için ötekine ihtiyaç duyması gibi bir kavram var. Değil mi? Yani aynen. Öteki olmadan kendimizi kuramıyoruz, tanımlayamıyoruz. Ötekiyle karşılaşmak için de oturdu mu bilmiyorum senin söylediğin şeyi ama öyle bir şey anlıyorum.
Tam olarak bu. Evet, tam olarak bu. Bu karşılaşmadan doğan bir şey. Yani bir nevi zamirlerin bir diyalektiği var. Benim senle, benim oyla, bizim onlarla bir ilişkisi var. Yani felsefe de zaten hep benden bize doğru gidiyor. Oradan bir çember çiziyor ama mesele hep bu devereanı daim kılmak. Yani çemberi aynılıkta kapatmamak. Bu budur dememek. O hakikate açıklık içerisinde durmak. Tezahürleri uyandırmak. Nesnelerin konuşmasına izin vermek. Onların jestlerine yeni jestler ekleyebilmek. Bu tam da bizim kendimizi tanımamız süreci olmuş oluyor. Zaten işte han metaforu vardır ya, biz bu dünyada yolcuyuz. Tam da böyle bir şey. İşte orada biz hikayemizi yaratıp kimliğimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Burada da donmadan, heykelleşmeden, kemikleşmeden, fosilleşmeden bir yolculuk yapmamız gerekiyor.
Kesin kanılarla konuşan insanlar mesela beni çok rahatsız eder Murat. Böyle bu evet. budur, şu şudur. Yani her şey bana çok dönüşebilir ve değişebilir gibi gelir. Özellikle bazı konularda. Ama evet. bizler sanki öyle kesin konuşan insanları daha kolay severiz gibi gelir bir taraftan da. Hani yolculuğa açık olan insan sanki böyle daha güvenilmez, daha değişebilir gibi geldiği için belki de.
Tabii ki.
Bir taraftan da sen Odysseus örneğini verdin ya. Yani düşünsene, mitoloji de aslında ne kadar çok seyahatle, yolculukla ilgili değil mi?
Tabii
hep
ki.
Bütün maceraları yolculuklar içinde anlatıyor. Yani
tabii mesela Dante'nin İlahi Komedyası da öyle. Orada dünyada değil ama belki işte cenneti, cehennemi, Araf'ı geziyor. Ya da edebiyatta hep böyle dışarı yolculuk, aya yolculuk, işte diğer dünyalara yolculuk. Bu inanılmaz zengin bir tema elbette. Ada, ütopya edebiyatı hep bir yolculukla alakalı elbette. Biraz önce söylediğini beslemek için şöyle bir şey söyleyebilirim. Kesin kanaatlerle konuşmak meselesinde. Şimdi yine bu yolculuğun soykütüğüne ya da mitolojisine baktığımız zaman Michel Onfray'in Yolculuğa Övgü diye çevirdik. Seyahatin Teorisi, Coğrafyanın Poetikası'ydı ismi. Orada bu soykütüğü kurarken Habil ve Kabil örneğini verir. Zaten yolculuk ilk nerede başlamıştır? İnsanın, Adem ve Havva'nın cennetten kovulmasıyla, dünyaya sürgün edilmesiyle başlamıştır. Ondan sonra ikinci bir yolculukta şöyle başlar. Habil ve Kabil kurban vermek durumundadır. Habil çobandır ve Tanrı'ya sürüsünden hayvanlar kurban eder. Kabil ise çiftçidir. O ise tarımsal ürünlerinin meyvesinden kurban verir ve çobanın yani Habil'in kurbanı kabul edilir. Kabil bunun üzerine sinirlenerek kardeşini öldürür ve göçebeliğe mahkum edilir, lanetlenir yani. Bu yüzden de mesela botlar için örneğin Kabil bu göçebe figürünün prototipidir. Bu yerleşiklikten kaçan figür göçebedir. Çünkü ne yaptığı belli olmayacak, kolayca denetlenemeyen, tahakküm altına alınamayan, öngörülemeyen bir karakterdir göçebe. Dolayısıyla iktidarın hiç sevmediği bir figürdür. Bütün tahakkümcü ideolojiler de göçebelerden, başıboş dolaşanlardan, çalışmayı sevmeyenlerden, sabit hakikatlerle konuşmayanlardan hoşlanmaz. Yani aralarında böyle bir diyalektik var diyebilirim.
Evet, ne kadar güzel bağladım. Bakayım dedim benim söylediğim o kesin konuşma şeyine nasıl bağlayacak. Bugün bütün dünya göçebe gibi geliyor bir şekilde bana. Yani hani dünya vatandaşı olmaktan vesaire bahsediyoruz ya. Yani bazen böyle evet, bilinçli olarak isteyerek başka yerlerde yaşamaya daha açız sanki. Bazen de zorunlu olarak işte gördüğümüz savaşlar, bir takım kaynakların bitmesi gibi pek çok nedenle yani.
Yani göç her zaman olmuş. Zaten kavimler göçü diye bir şey var. Tarihte kırılma yaratan bir hadise var. Ama burada bu McLuhan'ın söylediği global köy haline gelme var. Tabii ki teknolojinin çok gelişmesiyle beraber mesafeler inanılmaz kısalmış durumda. Fakat burada şöyle bir şey var. Bir anatomistin göçebeliği ya da seyyahlığıyla turistin seyyahlığı çok aynı şey değil. Kapitalizm dünyayı bir köy haline getirirken İnsanların zamanını ve mekanını gasp edecek şekilde yapıyor bunu. Yani şimdi göçmelere baktığımız zaman işte örneğin beyin göçü diyelim. Beyin göçü neden yapılıyor? Daha iyi çalışma koşulları elde edebilmek için ya da mülteciler kapitalizmin çıkardığı savaşlardan kaçabilmek için yer değiştiriyorlar. Turist modern bireyi tanımlayabilecek bir şey. Fakat bunlar bir simülasyon şeklinde gerçekleşiyor. Yani özgürce başıboş bir dolaşma değil, çalışma zamanının belli bir bölümünü enerji depolamak için, tekrar çalışabilir hale gelmek için bırakıp sonra tekrar belli bir mekana ve zamana kısılmak için yapılan bir fasıla gibi düşünebiliriz bunu. Yani burada gerçek bir seyyahlık durumu söz konusu değil. En azından herkes için böyle değil. Dolayısıyla ikisi arasında bir fark olduğunu düşünüyorum.
Evet evet, yani hazır satılan paketler var zaten sana. O tabii, zaman tabii, yolculuğa tabii çıkmış olmuyorsun. Yani şu kadar günde şuraya gideceksin, şuraları göreceksin, şunlara bakacaksın. Zaten her şey belli. Sürpriz tarafını bir kenara bırakalım. Hani sürpriz tabii, tarafı bir cebimizde var. Olsun tabii ki her zaman var ama genellikle daha belirli bir şey değil mi? Aslında o çok da pek çok insanın işte İsmail Gezgin'in Gündüz Vassaf'ın biraz da karşı çıktığı öyle bir şey. Tekrar birbirinin kopyasını yaratan turistik seyahatler değil mi?
Evet, tam olarak öyle. Yani simülasyon dediğim de oydu zaten. Bunlar zaten paket program olarak satılan şeyler. Yani bir geziye çıktığınız zaman aşağı yukarı nereleri gezeceğiniz daha önceden belirlenmiştir. Rota, güzergah belirlidir. Nerede ne kadar kalınacak? Yani olabildiğince verimli bir geziden bahsediyoruz burada. Yani bir flanörlük durumu değil de tam olarak bir turist bakışı var. Yani aslında bakışınız da neden ele geçirilmiş durumda. Nereye nasıl bakacağınız belirlenmiş durumda.
Evet.
Uyanıklık içerisinde olmak gerekiyor. Walter Benjamin'in çok güzel bir lafı vardır. Hiçbir kültür ürünü yoktur ki aynı zamanda bir barbarlık belgesi olmasın der. Yani işte gidiyoruz, saraylar görüyoruz, müzeler görüyoruz. Bu saraylarda ne olmuş? Bunlar sadece bir görkemden ibaret değil. Bunlar katliamların yapıldığı, katliam emirlerinin verildiği, pek çok insanın infaz edildiği yerler. Yani burada edilgin bir bakış açısıyla o görkemlilik içerisinde soğurulmak gibi bir tehlike söz konusu. Yani gerçek bir karşılaşma yok burada. Oysa ki o tarihi başka bir açıklık içerisinde tekrar kat etmek gerekiyor. Turist gibi değil de bir bilinçlilik içerisinde hem bir yerin bizi konukseverlikle karşılamasına izin vermek gerekiyor, hem de biz alırken aynı konukseverlikle o karşılamayı yapabilmeliyiz. İki taraflı bir açıklık gerekiyor yani. O çemberi tamamlamak değil, bir deveran, bir akış halinde olma, bir anlamda seyahati bir sanata dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de aslında o Michel Onfray'ın gene güzel bir lafı var. Bir masumiyet icat etmek gerekiyor. Bu ne demek? Yani gittiğimiz yere kendi kanılarımızı, kendi hakikatlerimizi adeta bir misyoner gibi onları düzeltmeye, doğrultmaya ya da karşı tarafın doğruluğuyla büyülenmeye değil de bir nevi hakikatlerimizi paranteze alarak fethetmeden, sömürgeleştirmeden yeni bir bakış icat edebilmek gerekiyor. Bir masumun bakışıyla bakabilmek gerekiyor ama buna aynı zamanda tarihsel ve politik bir bilincin de eşlik etmesi gerekiyor. Bunun gerçek bir seyahat olabilmesi için diye düşünüyorum.
Ya ne kadar güzel söyledin. Bu tabula rasa mıydı? Hani boş sayfa, boş levha evet. olarak adlandırılır ya. İşte o masumiyet belki de öyle bir şey. O kadar açıklıkla, yani tabii ki bir bilincin olacak ama o açıklıkla bakmak belki de gerekiyor. Bu arada sen o kadar güzel şeyler söylüyorsun ki her biriyle ilgili başka bir şeyler sorasım geliyor. Bu kısa podcast serisinde böyle felsefi konulara girmek, yolculuğu böyle anlamaya çalışmak belki de zor. Çünkü çok şey daha sormak istiyorum sana Murat ama tabii. Şunu sorayım. Bir Fransızcacı olarak bulmuşken seni, flanör kavramından bahsettim. Ben de kendimi yıllar yılı öyle zannediyorum. Yani böyle bir gezgin, anlamaya çalışan, gezdikleriyle beslenen bir insan olduğumu düşünürdüm. Aslında dişisiymişim ben, değil mi? Flanöz diye.
Evet, öyle bir kitap da çıktı. Evet. Flanöz diye bir kitap da çıktı.
Evet, evet. Öyle bir kelime de varmış, onu da bilmiyorum. Kitabı çıkınca ben de zaten öğrendim. Ne cahillikmiş yani. O kavramı bize biraz anlatsana sen.
Bu aslında Walter Benjamin'in çok kullandığı bir şey. Baudelaire'de de var. Yani aslında kentin içinde boş gezen bir aylaklık hali bu. Burada başıboşluktan kasıt işte tam da şehrin bize kendisini açmasına izin verecek ve bizim de kendimizi onu kabul edecek şekilde bir gezmekten bahsediyoruz. Aksi halde daha önceden belirlenmiş rotalar içerisinde. Yani Paris'te çünkü gezilecek yerler bellidir. Ne bileyim, Louvre'a gidilir, işte Notre Dame Kilisesi'ne gidilir vesaire. Belli yemekler yenir. Bundan farklı bir şey bu anlamda. Neredeyse belli bir rota yok gibi. Ne hangi sokağa gireceği, o sokağın bizi nereye çıkartacağı belli olmadan bir dolaşma halinden bahsediyor bir nevi.
Evet, ne kadar güzel. Peki sen nereleri dolaşmayı seversin bu manada?
Babam memur olduğu için ben 8 okulda falan okudum. Şimdiye kadar da 20 ev falan değiştirdim. Bu anlamda kendimi çok köksüz ve milletsiz görüyorum. Bir yerlere gittiğimde kolayca intibak ederim. Böyle çok fazla şok yaşamam. Buna mukabil yaptığım işten dolayı çok fazla oturuyorum. Ya. Yani çeviri yapmak için ya da okumak için insanın oturmayı bilmesi gerekiyor. Bu da seyyahlığa engel bir şey elbette. Yani bu ikisi birbirleriyle çatışıyor bu anlamda. Kısa süreli seyahatlerden çok hoşlanmıyorum. Çünkü o orada yaşamanın ne anlama geldiğini bana tam olarak ifade etmiyor. Bir anlamda sanki şehri kat ediyorum ama şehir beni içine almıyormuş gibi hissediyorum. Bu ilk önce dilsel farklılıktan ortaya çıkıyor. Örneğin ilk Fransa'ya gittiğimde Fransızca bilmiyordum ve birden işte üniversite okumuş, felsefeyle iştigal eden biri olarak ekmek istemekten bile aciz biri durumuna düşüyor insan. İşte o öğrenme süreci var, oraya alışma süreci var. Ben 2-3 şeye bakıyorum. Birincisi, orada üniversite okunabilir mi? Mesela Prag'ı çok sevmiştim. Tam bir öğrenci kentiydi bence. Yani burada bir yıl üniversite okusam ne güzel olur demiştim. Bir de daha çok okulum Paris'ten önce Strasbourg'daydı. Tam Almanya ile Fransa'nın sınırında. Kitapla çok alakalı olduğum için. Sahaflar, yani benim şehir haritamı aslında sahaflar belirler. Tarihsel mekanlardan ziyade hep şeye göre belirlerim haritamı. Sahaflar nerede? Yeni hangi kitaplar çıkmış? Neleri alabilirim? Ya o şekilde oluşturuyorum genelde.
Ya ne kadar güzel bir kritermiş. Öğrenciler burada olabilir mi, yaşayabilir mi? Ben orada okumak ister miyim? Yani çok güzel bir kriter. Bu çok hoşuma gitti. Sahaf zaten kitap ben de çok severim şahsen ama yani Türkiye için de söylenir ya, Eskişehir bir başka denir mesela. Hani o...
Ben Eskişehir doğumluyum mesela.
Öyle mi?
Evet ama orada çok yaşamadım. Mesela geçen yıl gittik. Çok hatırlamıyorum. Avrupa'yı bir şehir haline gelmiş.
Fransız bir şair, oyun yazarı. Şimdi senin yanında böyle ismini telaffuz etmekten korkuyorum ama. Théophile Gautier. Sanırım
evet
ismi.
Doğru, Théophile Gautier doğru.
Ay, Allah şükür oh diyorum. Bazen en güzel yolculuklar odalarımızda yaptıklarımızdır diye bir cümlesi var. Ve bu cümle benim çok hoşuma gider. Seyahat çok yapamadığımız dönemlerde daha da değerli oluyor o cümle aslında.
Tabii ki. Xavier de Maistre diye bir yazar var. 1700'lü yıllarda yaşamış. Tam da onun kitabının adı Odamda Yolculuk mesela. bir düellodan dolayı ev hapse alıyor. 42 günlük bir hapis cezası alıyor. Zaten kitap 42 bölümden oluşuyor. 36 adımdan oluşan bir evi var ve orada yaptığı yolculuğu anlatıyor. Yani bir anda bizim karantina döneminde yaşadığımıza benzer şekilde yeni yolculuk mekanları ortaya çıkmış oluyor. Yani oda, yatak, koltuk, kitaplık, pencere, balkon birden onun yeni rotası haline geliyor. Eve kapanmışlığın sadece poetik anlamında konuşacaksak bir içsel genişlemenin, hayal dünyasının açılması söz konusu. Ama burada da iki şey ortaya çıkıyor. Şimdi bu Yalnızlığın Felsefesi ve Sıkıntının Felsefesi diye iki kitap çevirmiştim. İngilizce'de iki tane farklı kelime var. Biri loneliness, biri de solitude. Yani teki yalnızlık, olumsuz bir yalnızlıkken diğeri tek başına kalmak oluyor. Yani aslında bu içsel dünyanın gelişebilmesi, serpilebilmesi için insanın tek başına kalabilme, sıkılmadan kendine katlanarak yaşayabilme kapasitesi olması gerekiyor. İki şey çatışıyor bu anlamda. İki duygu, bir güvenlik duygusu, bir de tedirginlik, korku çatışıyor. Çünkü kendini terk etmek, alışkanlıklarını terk etmek bir riske girmek demek. Öznellikle karşılaşmak için kimliği bahise koymak demek.
Tabii.
Yani bu anlamda söylemeye çalışıyorum.
İşte onu bahse koyuyoruz ve o tartıyı yaparken sonuçları hoşumuza da gitmeyebilir yani Murat, değil mi? Herkes için çok güzel olmayabilir oradan öğreneceğimiz
tabii ki,
şeyler.
Tabii ki. Yani insan sonuç itibariyle nereye giderse gitsin her zaman kendini yanında taşıdığı için temelde karşılaştığı şey yabancı ülkeye gittiği zaman yabancı olan kendisi değil. Dolayısıyla aslında ilk karşılaştığı şey kendisi. Çünkü birden bilmediği bir yerde olduğu için duyuları tam güçle çalışmaya başlıyor. Bir duyu makinesine dönüşmüş oluyor. O alışkanlıkta mesela aslında otomatiğe bağlarız. Burada ise idraklerimiz parça parçadır. Evet. Dolayısıyla sürekli bir sentezleyemediğimiz, bütünleyemediğimiz, çemberi kapatıp içeride tutamadığımız bir hal söz konusu. Tam da işte açıklık bundan ibaret.
Peki sana son bir soru. Senin alanında, çeviri alanında, felsefe alanında üç güzel şey söyleyebilir misin yayın biterken bize?
1990'ların sonundan beri felsefeyle iştigal ediyorum ve o zamanlar özellikle felsefe kitabı bulmak hayli zordu. Son yıllarda çeviri faaliyeti inanılmaz artmış durumda. Şu an pek çok kitaba ulaşabilir hale geldik. Özellikle çağdaş felsefenin başyapıtlarını Türkçe'ye kazandırmaya başladılar. Dolayısıyla bunu çok büyük bir yeni keşifler için zenginlik olarak görüyorum. Fakat çevirmenlik mesleği Türkiye'de kurumsallaşmış bir şey değil. Yani freelance çalışılan, işte sosyal hakları olmayan, belli bir yüzdeyle yapılan bir şey genelde. O yüzden sıkıntıları devam ediyor ama çok fazla insan buna ilgi gösteriyor ve dediğim gibi en çok hoşuma giden şey çok fazla yayın evinin ortaya çıkması ve çok fazla kitap yayınlanır hale gelmesi. Hala çok eksiğimiz var ama hayli zenginleşmiş durumdayız ve bu giderek artacak gibi görünüyor. temelde kendi alanımda, felsefede ve çeviride söyleyebileceğim en iyi gelişme bu herhalde.
Hı hı. Ve bildiğim kadarıyla senin yolculuğunda aslında kendi alanında ya keşke Türkçe'de de olsa dediğin eserleri çevirmenle başladı. Kimse sana böyle bir taleple gelmedi. Sen kendin çevirip kendin gittin değil mi? Öyle
Evet.
dinledim.
Tam olarak böyle oldu. Benim yayınevinin kapısından girmem geç bir yaşta gerçekleşti. Dolayısıyla yayın evlerinden tanıdığım biri yoktu, işte çevirmen arkadaşım yoktu. Dolayısıyla Fransa'ya gittikten sonra işte daha önce İngilizce biliyordum. Biraz Oscar Wilde falan çevirmiştim ama Fransızca öğrendikten sonra bazı metinler çok ilgimi çekti ve bunları paylaşmak isteyip kendi başıma başladım. Yani herhangi biri benden talepte bulunmadı ya da sipariş etmedi. Öyle 5-6 tane kitap çevirmiştim. Daha sonra kendim başvurdum işte. Ya ben böyle bir şey yapıyorum, çeviri yapıyorum. Hani elimde şöyle kitaplar var, ilgilenir misiniz diye. Çok sonra 6-7 ay sonra cevaplar geldi ama benim yolculuğum da öyle başlamış oldu. Biraz bir kapıyı zorlayarak başlamış oldu. Ondan beridir de hep daha ziyade tabii bazen işin maddi kısmını düşünerek çevirdiğim kitaplar da olmakla beraber hep kendi ilgilendiğim alandaki kitapları çevirmeye dikkat ediyorum. Bu benim kendi yolculuğum olmuş oluyor yani.
Ya bize de çok güzel bu kadar zor bir konuyu özetlemiş oldun Murat. Hakikaten senin benimle paylaştığın notları da keşke böyle ayrıca paylaşabilsek.
Belki bir yazı yaparız.
Kesinlikle bir yazı yazmalısın bunlarla ilgili. Çünkü farklı açıları var bu yolculuk meselesinin. Ve bugüne kadar yüzlerce düşünür farklı ucundan tutmuşlar bu işin. Ve hepsi birer eser vermiş. Üzerine çok düşünmüş. Murat da onlarla ilgili hem kendi çevirilerinden hem gördüklerinden duyduklarından bana böyle 30 sayfalık bir özet yaptı. Burada da çok kısa anlatmaya çalıştık sizlere. Umarım sizler için de zihin açıcı bir yayın olmuştur. Benim için öyle oldu. Çok teşekkür ediyorum Murat ya.
Ben çok teşekkür ediyorum davet için. Çok keyifli oldu. Umarım herkes beğenir. Sağ olun.
Harikasın vallahi. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adlı podcast'imizin sonuna geldik.